Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hidayet Erdoğan'la birlikteyiz. Tefekkür Ufku programında İmam Maverdi'nin kaleme almış olduğu Edebi Dünya ve Din adlı eserden okumalar yapıyoruz. Bu okumalar neticesinde kalbimize, gönlümüze, ruhumuza iyi gelecek meseleleri tartışıyor. Hocamızın hayata dair tecrübeleriyle birlikte bu meseleleri sizlerle paylaşıyoruz. Gönlünüze ve gündeminize getirmeye gayret ediyoruz kıymetli dinleyenler. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla, kelamı hürmetle selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Sami'cim. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun. Geçtiğimiz hafta kısa bir ara vermiştik kitaptan okumaya, sizin Afrika ziyaretinizden yola çıkarak bir takım meseleleri konuşmuştuk. Bu programda yine konumuza devam ediyoruz. Kitaptan takip eden dinleyicilerimiz var, metin üzerinden takip eden dinleyicilerimiz var. Metin üzerinden devam ediyoruz. Öfke meselesini konuşuyorduk hocam. Öfkelenmenin sınırı nedir? Bir insan öfkelendiğinde nasıl kendini kontrol etmeli? Nasıl kendini sakinleştirmeli konuları üzerine konuşuyorduk ama İmam Maverdi konunun bu noktasında şöyle bir şey diyor. Bazen de öfkelenmeli insan.
Tabii.
Bazen de öfkenin yani işe yaradığı yerler var.
Öfke mutlak manada kötü değil.
Değil.
Kontrollü öfkenin işe yaradığı yerler var.
Kontrollü öfkenin işe yaradığı yerler var. Bu nasıl olacak? Biz bir Müslüman olarak nerede öfkeleneceğiz? Ne kadar öfkeleneceğiz? Ve oradan nasıl geri döneceğiz? Evet. Çünkü öfke o kadar tatlı bir şey ki hocam. Geldiği zaman böyle çok tatlı bir şekilde geliyor. Size yapacaklarını yaptırıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki mahvolmuşuz. Yani
neler yapmışız,
çok zarar vermişiz. Sakinledikten sonra bayağı pişman oluyor insan.
Kontrolsüz oluyoruz.
Kontrolsüz. Onu nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl geri döneceğiz? Bunları sizden dinlesek hocam. Buyursunlar.
Ondan önceki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Şimdi her sülalenin bir delisi olacak derler, tamam mı?
Eyvallah.
Bu işte yani düşünmeden hareket eden insanlar çok olursa iyi olmaz ama bazen de çok düşününce de zarar oluyor yani. Böyle düşünmeden kısa mesafeli düşünüp ırz, namus, şeref benzeri değerleri korumak için de böyle namus, şeref, ırz, haysiyet konusu olunca çok düşünmeye de gerek yok yani.
Hı hı.
İşte orada öfkeyi kullanmak gerekiyor yani. Yani bazı şeyler var ki düşünmeye gerek yok yani, belli, açık. İşte onlara kısa erimli düşünen insanlar sefih diyorlar ama bir toplumda herkes uzun soluklu düşünmeye başladığı zaman, herkes ölçüp tartmaya başlayıp da böyle kısa mesafeli düşünen insanlar azaldığı zaman o topluluk zelil olur, rezil olur diyorlar. Şöyle diyor: مَا قَلَّ سُفَهَا اَوْ قَوْمٍ اِلَّا زَلُّ. Kısa mesafeli düşünen insanlar tamamen biterse o kavim zelil olur, rezil olur. Kötüye dur diyecek insan bulunamaz yani. Nehyan-ı münkerci de lazım yani. Emri bil marufçudan daha çok nehyan-ı münkerci de lazım. O da olumsuzluk görünce tahammül edemeyen insan demek yani. Bununla ilgili bir anekdotla başlamak istiyorum.
Buyurun hocam. Estağfurullah, buyurun.
Rivayet odur ki yani kaynaklarda var ama yani böyle kesin kaynaklar demeyebiliriz. Böyle hikaye olarak var. Ertuğrul Gazi vefat edince tabii oğlu var, Gündüz Alp. Büyük oğlu, akıllı, gün görmüş, alim, fazıl. Çok güzel bir veliaht olacak bir yapıda. Bir de onun küçük kardeşi var, Osman Gazi. Osman. Deli Osman, Kara Osman.
Hı hı.
Böyle bir tabiri, kara gözü pek anlamına bir adam yani. O anlamda deli. Yani bir ekibi var. Hani bizim kendi tabirimizde böyle etrafında hani onların gözüyle bir kopuk grubu var. Gidip böyle zalimlerin, hainlerin üzerine gidiyor.
Hı hı.
Zaten özellikle zalimlerin üzerine gidiyor. Zalim Müslüman da olsa ayrım yapmıyor. Zulmü kim yaptıysa onun hakkından geliyor yani. Adaleti tecelli ettiriyor. Bir ekibi var. At üstünde orada burada geziyorlar. Böyle bir delişmen bir grubu var yani. Alpleri var etrafında.
Hı hı.
Ertuğrul Gazi vefat edince ya yerine hangisini geçirelim hani? Oğlu Gündüz Alp'in geçmesi lazım ama Haymana'ya bir danışalım diyorlar.
Hı.
Haymana'ya gidiyorlar. Haymana da mutfakta böyle elinde bir kepçeyle bir kazan karıştırıyor. Böyle bir manzara. Haymana diyorlar, işte ne yapacağız şimdi diyorlar. O şöyle bir cevap veriyor. Öyle geçiyor. Akıl kılı kırk yarar, sonunda ne kar ne zarar diyor. Anlıyorlar ki Haymana Osman'ı işaret ediyor.
Akıllı.
Akıllı olmayanı işaret ediyor.
He.
Akıl kılı kırk yarar. Çok uzun düşünen insan diyor. Sonunda ne kar ne zarar. Şimdi buradan yola çıkarak Osman Gazi'yi getirmek istiyorlar. O da diyor ki abi sen münasipsin diyor. O da ki yok kardeşim diyor. Yani askerin başına babam seni koydu diyor. Dolayısıyla kimi askerin başına koyduysa
o komutan odur.
O komutan odur. Komutan biz de diyor Türk geleneğinde askerin sahibi devletin sahibidir diyor. Dolayısıyla sen diyor geçeceksin diyor. Ne yapalım o zaman diyor. İşte bana bir köyün gelirini ver. Onlarla ben medrese kuruyor. Bir medrese. Yani ona destek veriyor kıyafet. Yani bir fedakarlıklar oluyor. Bu şeyde de var. Orhan Gazi'nin oğullarında da var yani böyle. Yani torunda da böyle tecelliler var. Bir Alaaddin Bey var. Bir de Orhan Gazi'nin oğlu işte 1. Murat var. Yani orada bir yine tercih oluyor. Böyle yani biraz daha denge liderler var Sami'ciğim. Bir de hamleci liderler var. Eğer siz devletin güçlü zamanında her şey orta yerdeyken hamleci liderleri koyarsanız zarar edersiniz. Ama devlet küçükken veya saldırı altındayken de dengeci lideri koyarsanız zarar edersiniz yani. Orada hamleci lidere ihtiyaç var yani. Böyle çok akıllı, dengeci insanlar her zaman her yerde faydalı değil. Hamleci biraz çabuk kızan, yüreği ağzında olan, atak yapan, aceleci davranan insanlar da her yerde her zaman kötü değil. Onların iyi olduğu yerler var. Ötekilerin iyi olduğu yerler var. Tabii Osmanlı Devleti yeni kurulduğu için orada bir hamleci lidere ihtiyaç vardı. Hamleci bir lider olarak Osman Gazi tercih edildi. Dengeci lider dursun yani kenarda. Mesela 2. Beyazıt dengeci bir liderdir yani. Onun zamanında çok büyük gelişmeler olmuş. Ama Fatih hem hamleci hem dengeci ama hamleciliği önde bir liderdir. Yani hamleci olmasa Bizans'ı kim alacak yani?
İstanbul'u kim fethedecek?
Ama hep al al al geride birisi ilahi kelimatullah yaparken biri de nizam-ı alem yapması lazım. Yani.
Düzenlemesi lazım.
Nizam-ı alem lazım yani. İkisi beraber lazım yani. Sadece ilahi kelimetullah. Düşmanı yenmek yetmiyor. Geride bir düzenleme yapmak lazım. İşte böyle buna işaret. İşte hamleci liderlerin etrafında gözü pek, çok sorgulamayan, kısa erim düşünen, uzun şeye aklı ermez onların yani. Çalışmaz. Gördüğüm bir yanlış, onu ben iptal edeceğim. Ya yanlışa karşı kendini siper eden, zulme karşı, kötülüğe karşı siper eden, çok da düşünmeye gerek olmayan konular var. İşte öfke öyle yerlerde zalimlere, kötülere karşı kullanılması gerekiyor. Nefsimize karşı da o zaman öfkelenmemiz gerekiyor. Yani kendi nefsimize karşı. Kontrollü öfkenin faydalı olduğu yerlerden bir tanesi harp meydanları. Vel harbu terkebu ra'sehe fi meşhedin udiles sefihu bihi bi elfi halimin. Harp meydanı öyle bir meydandır ki diyor. Orada diyor kısa erimli düşünen, çok uzun düşünmeyen, aklı pek ermeyen diyor. Nice diyor insanlar diyor, 1000 tane akıllı insana bedeldir diyor. Onun için öğretmenlik mesleğinde hatıramı anlatayım. Böyle arkadaşlarımızla Çanakkale'deki şehitlikleri gezdik öğretmen arkadaşlarla. Gelirken bir öğretmen grubuyla gittik. Herkes gönlüne düşeni söylesin dediler. Bize de sıra gelince dedim ki bakın burada şehit olanların birçoğu çok fazla okuma yazma bilen, akıllı başlı, sınıfın birincisi, işte ahlaklı, çok edepli insanlar değil. Burada hepsi var. Yani bu şehitlik mevzu bahis olunca bu şehitlik meydanı burası. Bu meydanda kimin kahraman olacağını bilemeyiz yani. Ne bahadırlar ne kahramanlar var ki burada görüyoruz onları. Aynı şekilde dedim biz sınıfa gidince sınıflarda gezerken talebelerimize bu gözle bakmalıyız yani. Yarın bir harp olursa acaba bunun hangisi öne atılacak? Çok akıllı, zeki, çalışkan adamlar mı öne atılacak? Yoksa arka sıralarda beğenmediğimiz tipler mi öne atılacak? Bilemeyiz yani dedim. O yüzden insanlara karşı böyle daha dikkatli olmamız lazım. Daha merhametli, daha saygılı olmamız lazım. Diyor ki işte harp meydanında diyor 1000 tane akıllıdan kısa mesafeli düşünen bir kişi diyor bazen kafası çalışmayan ama daha iyidir diyor.
Harp düz meydanlar, düşünen.
Düz düşünen. Yani böyle akılsız demeyelim ona da. Daha kısa mesafeli düşünen daha iyidir diyor. Dolayısıyla işte bu konuyu anlatıyor. Diyor ki: "Veleyse hâzâ el-kavlu igra'un bi tahkimil gazab, bi tahakkumil gazab ve inqiyad lehu 'inde hudûsi mâ yughzibu ve yektesibu min inqiyadil gazab bil min er-rezâil ekseru mimmâ yeksibu 'adamul gazab min el-fadâil." Diyor ki bu söz hilmin, akıllılığın fitne fesada sebep olması, böyle bir durumda affın acizlik sayılması düşüncesi öfkeyi hakim kılmaya ve öfkelendirecek olay meydana geldiği zaman öfkeye boyun eğmeye teşvik değildir. Yani öfkeyi övmüyoruz biz burada diyor. O takdirde insan öfkeye boyun eğmekle öfkesizliğin sağladığı faziletlerden çok daha fazla rezalet kazanmış olur. Ancak diyor, öfkelendirecek olaylar başımıza geldiğinde, üzerimize hücum ettiğinde öfkesi harekete geçerse kişi tedbiriyle öfkesini engeller, hilmiyle kinini söndürür ve mukabeleye müstahak olanı da başkasına havale eder. Yani öfkenin işe yaradığı yerler var yani. Karşı taraftaki yanlış insanları durdurur. Dolayısıyla çünkü hiçbir edepsiz, edepsizliğine karşılık verecek insandan mahrum olamayacağı gibi iyi davranan hiçbir insan da bu güzel davranışına mukabele edecek kişiden mahrum kalmaz. Ne dedi? Edepsize karşı edebini durduracak hareket yapmak lazım ya.
Yani öfkeyi orada kullanmak
lazım. Başka bir tabirle öfke bir dildir. O dili anlayacak insanla konuşmak lazım. En güzeli bu yani. Bunun Türkçesi bu.
Ondan öfke, anlayacak he, insanlar da var.
Öfke bir dildir. Övmek de bir dildir. Bu bir dil. Bu dili anlayacak, öfkeden anlayacak insana översen şımartırsın. Öfkelenmesi gereken noktada öfkelenmezsen kontrollü bir şekilde yanlış yaparsın o zaman. Onlara imkan verirsin.
Evet.
Rezalete kapı açmış olursun. Yani zulme dur demek, zulme karşı öfkelenmek bir salih ameldir.
Evet.
Bir salih ameldir yani. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde geçiyor. Din düşmanlarını öfkelendirmek bir salih ameldir. Yaptığımız hareketle onları gerektiği zaman öfkelendireceğiz yani.
Evet.
Onlara karşı öfkelenmek de bir salih ameldir. Evet.
Eyvallah. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Gerçekten Mehmet Akif Ersoy Üstad'ın.
Yani şimdi özellikle tarih perspektiften baktığımız zaman Sami'cim, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Burkina Faso'daydık. Orada bir tane kardeşimizle bir görüşme yaptık. İşte oradaki vakfımızdan yardım talep etti. Bir cami veya medrese gibi bir şey talep etti. Onlar da açıyor öyle şeyler. Dedi ki biz ama dedi kontrol ederiz dedi. Yani rastgele kendi haline bırakmayız dedi. Olabilir dedi. Ama benim dedi derslerime dedi karışmayın. Ne yaparsanız yapın filan dedi. Ben de dedim ki ona bizim üç şeye karışırız dedim. Üç tane mazlum var İslam tarihinde. Herkesin dil uzattığı ve bizim onları savunmamız gereken zorunlu olan üç mazlum var. Bunlara dokunursan yanarsın dedim yani. Bunlara dokunursan yolumuzu ayırırız seninle dedim yani. Şaşırdı şimdi tabii adam, tabii hoca yani, büyük bir hoca. Nedir hocam onlar dedi. Üç mazlum dedi. Bir kere ashab-ı kiram dedim. Önüne gelen dil uzatıyor. Ashab'a dil uzatanla yolumuzu ayırırız arkadaş dedim yani.
Eyvallah.
Çünkü mazluma karşı bir dik durmamız gerekiyor değil mi? Mesela bugün Şia diline doluyor yani. Lanet okuyor Ayşe annemize, Hazreti Ömer Efendimiz'e. Söylemek gerekiyor bunu yani. Susmaları lazım yani. Bu konuda ashab-ı kiram.
Evet.
Ona dil uzattırmayız dedim. Pekala hocam, ikinci mazlum kim dedi? Bugün mezhepler, dört mezhep. Hak mezhepler de mazlum durumunda. Eşarilik ve maturidilik gibi itikadi iki mezhep. Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik gibi ameli dört mezhep. Toplam altı tane mezhep, hak mezhep. Bunlar da mazlum konumunda. Çünkü avukatı yok, savunucusu yok.
Evet.
Onlara dokunduğunuz zaman yolumuzu ayırırız dedim. Pekala hocam, üçüncü dedi mazlum kim? Bir de dedim Osmanlı.
Ecdadımız.
Dil uzatıyor ya önüne gelen yani. Vehhabiler de dil uzatıyor. Yani devlet adı vermeyeceğim. Yani Osmanlı'ya hücum ediyor. Ondan sonra yine Şia da dil uzatıyor. Din düşmanlığı yapmak isteyenler Osmanlı üzerine düşmanlık yapıyorlar. Fitne oralardan zaten. Onlar belli, sahabe müsellem, durumu belli. Dört mezhepte oturmuş, 1100 sene mezhep oturmuş, 1100 sene olmuş yani. dönem olarak 1200-1300 sene, ama 1100 sene artık dört mezhep oturmuş yani. Bir de Osmanlı mazlum konumda oluyor. Hocam zaten o çizgiler de benim çizgim dedi. Hmm. Hoşuma gitti yani. Bu konuda önemli bir çizgiler. Yani tarihte de böyle mazlumlar var. Tarihte de dil uzatılan, kendini savunamayan, vefat etmiş gitmiş alimler var değil mi? Kendini savunamıyor yani.
Hı hı.
Şimdi o alimin arkasından konuştuğunuz zaman cevap verme durumu yok ki yani. O zaman ne yapacağız? Gıybet etmiş oluyoruz yani. Çalışıyor. Evet. Amel defteri çalışıyor. En azından gıybet edenin amel defteri çalışıyor. Onun cevap hakkı yok. Kitabını yazmış gitmişti. Yarım anlamışsın, anlayamamışsın. Aleyhinde konuşuyorsun. İşte öyle yerlerde hafif böyle gazabımızı, o öfkemizi kontrollü bir şekilde tadında, ayarında, miktarınca, zamanında ortaya koymak gerekiyor yani.
Eyvallah.
Veya anne, baba, değerler, Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim, camiler, mescitler, yani değerlere hücum edildiği zaman orada öfkeyi ortaya koymazsak, şerefimiz, haysiyetimiz, beş para sessiz kalırsak, o zaman o akıllılık değil.
Evet.
O da başka türlü, o ahmaklara fırsat veren, zalimlere fırsat veren bir akılsızlık halidir yani.
Eyvallah. Yani
burada, evet.
Biz tebliğ dilini hep böyle, Resulullah'ın tebliğ dilini işte veya merhameti hep
sınırsız gibi.
Sınırsızdan ziyade hocam, yani yumuşaklık gibi hissediyoruz.
Değil.
Yumuşaklık gibi algılıyoruz.
Tabii.
Merhamet bazen belki öfkelenmektir değil mi hocam?
Ona yani cerrah merhameti diyoruz yani.
Eyvallah.
Cerrah merhameti.
Cerrah merhameti.
Kim der ki cerrahlar merhametsiz?
Hmm.
Ama keserler.
Keserler.
Miktarınca, zamanında, yerinde,
evet,
ayarınca.
Belki çocuk yetiştirmede de bu önemli yani.
Bu çok cerrah merhameti. Bu önemli bir şey Sami'cim yani.
Evet, cerrah merhameti.
Bir kavram yani. Cerrah, hiç kimse cerraha, mütehassıs bir cerraha merhametsiz diyemez.
Kesmediği zaman merhametsizlik yapmış olur.
Asıl o zaman merhametsizlik yapmış olur.
Eyvallah.
Yani o kangren olacak orası yani. Dur demek lazım yani.
Eyvallah.
Ama o işte uzmanlık istiyor. Rastgele değil. Bazen yaptığımız yanlışlara kılıf bulmayalım. Yani adam öfkeleniyor. Ben böyleyim. Böyleyim diye öfke yersiz oldu yani. Fazla kaçtı.
Bunun da ölçüsü şey mi hocam? Hazreti Ali Efendimiz değil mi? Tam bir adamın boynunu kesecekken evet, yüzüne tükürüyor. Tükürünce evet, kesseydim nefsim için
tabii
öldürecektim.
Işte orada çok zor bir şey bu.
Orada geri dönüyor.
Zor bir ölçü yani işte. Ama oraya kadar varınca biz acaba geri döner miyiz?
Ya.
Dönemeyenler de olmuş ama onun adlarını zikretmiyoruz.
Eyvallah.
Dönemeyenler de olmuş yani. Peygamberimiz adam kalbini yarıp baktınız mı demiş yani.
Ya.
Öyle var. Devam edelim. Vel arabu tegul dekale beyten me kharece minhu. Evden ne çıkarsa eve o girer. Yani evden hayır çıkarsa o eve hayır girer.
Hmm.
Evden şer çıkarsa o eve şer girer demişler. Yine İbn-i Düreyt, Ebu Hatim'den bir şiir var. İzâ eminel cühhâlu cehleke merraten. Bu çok önemli gerçekten. Fe'irzuke lil cühhâli hunmun minel hunmi. Eğer diyor cahiller senin cehaletinden emin olurlarsa, senin diyor şerefin onların elinde bir ganimet olur diyor. Şerefini ganimet, ırzını ganimet olarak kapışırlar, yağmalarlar diyor.
Hı hı.
Cahillere karşı dikkat et diyor. فَعُمَّ عَلَيْهِ الْحِلْمَ وَالْجَهْلَ وَالْفَقْهُ وَالْقَفُ وَالْقَهُ بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالسِّلْمِ. Dolayısıyla onlara karşı hilmi ve cehaleti kapsayıcı kıl ve onları düşmanlıkla barış arasında bir yerde tut. Çok aşırı yumuşak olma. Çok da öfkelenme, dikkatli, ortada bir yerde tut. اِذَا اَنْتَ جَازَيْتَ السَّف۪يهَ devam ediyor. كَمَا جَزَى فَاَنْتَ سَف۪يهُ مِثْلُهُ غَيْرُ ذِي حِلْمٍ. Tam böyle sınırı koydu Sami'ciğim. Eğer diyor, sen, beyinsizin seni cezalandırdığı gibi, aynı onun ceza türüyle onu cezalandırırsan, yani sen onun gibi davranırsan, ne olur o zaman? Onun gibi hilimden nasip almamış, beyinsiz bir ve ahmak birisi olursun. Yani onun gibi yapma. O sana yapıyor diye yapma ama sen kendince bir şey yap. Hem öfkeni hem de hilmini, hem gazabını hem hilmini orta kullanacak bir şey yap diyor. Devam ediyor. İstersen Türkçesinden okuyayım. Arapçası var ama.
Buyurun hocam.
Vaktimiz de fazla alınmasın. Ahmağın ırzını hedef alıp saldırma. Ahmak senin ırzına saldırdı ya. Namusuna, şerefine, haysiyetine. Sen onun namusuna, şerefine, haysiyetine saldırma. Tabiri caizse belden aşağı çalışma yani. Şahsi şeylerine saldırma. Çünkü ona yani onun yaptığı gibi saldırma, ona yumuşak davran.
Hı hı.
Baş edemez ve seni aciz bırakırsa kesin olarak alakayı kes. Yani sen onunla baş edemezsen,
hı hı,
artık onunla uğraşmaktan bakıyorsun ki adam ahmak, kıta akıllı. Yani laftan sözden anlamıyor yani.
Hı hı.
Dur diyorsun vuruyor. Vur diyorsun duruyor. Yani ahmak o demek zaten.
Hı hı.
Konuş dersin susar, sus dersin konuşur. Dur dersin vurur, vur dersin durur. Böyleyse baktın ki hakkından gelemedin.
Hı hı.
O zaman diyor alakanı kes. Yani onunla alakanı kes. Yoksa baş edemezsin. Çünkü o bazı zamanlar senden bir şeyler ümit eder. Bazen de korkar. Sen bu ikisi arasında tedbirini alırsın. Ona karşı cahillik yapmaktan başka çare bulamazsan yine cahillerin yardımına başvurur. Onların başına, onları başına musallat edersin. Kararlılık da yapılması gereken budur. Yani sen yine yapma da başkasına gönder onu. Başkasına havale et diyor.
Hmm.
Daha önce de belki anlattım. İrfan Öztürk hocamız var.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Onun da bir hatırası var. Bir gün bir komşu geldi diyor. Kandıra'da oturuyor. Demiş ki hocam bir derdim var demiş. Buyurun kardeşim demiş. Benim demiş dükkan komşum var yan tarafta. Bu dükkan komşum benim dükkan hududunu çiğniyor sürekli. Bana ait olan yeri gasp etti yani.
Hı hı.
Geri vermiyor. Laf söz de dinlemiyor. Ya hocam buna bir şey anlatsanız da diyor.
Hatasına
dönse diyor. Siz diyor buranın sayılı kimselerdensiniz diyor.
Hı
hı. Olur kardeşim diyor. Peki hala daha önce buna diyor laf söz anlatan oldu mu diyor. Caminin, mahallenin camisinin imamına gittiniz mi diyor. Hocam imama da gittim diyor. Müftü Bey'e de gittim diyor. Dinlemedi diyor. Hatta hocam diyor kaymakama da gittim diyor. Onu da dinlemedi diyor.
Hı.
İrfan Hoca diyor ki İrfan Hocamız ya kardeşim diyor müftüyü kaymakamı dinlemeyen beni dinler mi diyor. Ben de onlarla aynı tarz konuşacağım yani. Onların konuştuğu gibi yumuşak konuşacağım. Hocam ne yapacağız o zaman diyor. Ya bunun dilinden anlayan diyor. Yani o kabalıktan anlayan. Çok samimi bir arkadaşı yok mu bunun diyor. Bildiğiniz. Hocam köyün birinde bunun yanına sık gelip giden bir arkadaşı var. Delikanlı bir adam diyor. Hah diyor git ona söyle diyor. Onu havale edecek yani. Onun dilini anlayan. Adam gitti diyor. O köydeki o adamı çağırmış. Demiş ki senin arkadaşın var dedi. Benim dükkanımı gasp ediyor.
Şuna bir şey söyle.
Vay bilmem ne seni ne yaptım. Böyle şey olur mu filan gibi. Ağzını böyle,
argo.
Ağzını argo bozarak gelmiş. Nereye demiş yaptı? Şurayı. Çek buradan demiş. Çek kenara. O adamın anladığı dilden konuşmuş.
Hmm.
O da çekilmiş kenara. Yerini kazanmış. Gelmiş İrfan hocama teşekkür etmiş. Hocam Allah razı olsun. Yani yani bazen herkesi mesela o sen diyelim ki bir şey geliyor ya Sami'cim. Yabancı birisi geliyor. İspanyolca konuşacak. Onun dilini konuşacak bir adam lazım değil mi? Tercüman.
Eyvallah. Doğru.
Yani, bazen de bir tercüman lazım yani. Senin dilini anlamıyorsa adam onu bir tercümana havale et. Yani de ki o tercüman senin meramını ona anlatsın. Onun dilinden anlatsın.
Eyvallah.
Çok önemli bir şey. İşte bazen sefihin dilinden sefih anlıyor yani. O yüzden sefihleri de boşa atmamak lazım. Yani hı-hı, cahilin dilinden cahil anlıyor. Öfkenin dilini onu deyip ona havale etmek lazım. Bazen diyor bir şeyde.
Eyvallah.
Şiirde öyle bir yönlendirme yapmışlar.
Yönlendirme var.
Çok güzel ama.
Eyvallah.
Evet.
Hocam çok teşekkür
vaktimiz
ediyoruz.
Doldu
gönlünüze
mu?
Sağlık. Evet vaktimiz
şiiri
doldu.
Bitirdik.
Şiiri bitirdik.
Orada kaldık yani gerçekten. Bu şiirle ilgili biraz da konuşmamız gerekiyordu ama
önümüzdeki hafta inşallah, tamam, inşallah bu konuyu biraz daha açalım hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Ederiz.
Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hidayet Erdoğan hocamla birlikte Tefekkür Ufku programındaydık. Haftaya yine birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.